Ayrım 20, sayfa 170. Savaş Gelinleri, Helen Bryan. 14. Bölüm, Sussex Downs, Ağustos 1941. Hava saldırısı uyarısı olmamıştı. Sadece köy çocukları cumartesi öğle yemeğinden sonra dışarıya oynamaya çıktıkları sırada yaklaşan bir uçağın sesi duyuldu. Bir Alman Heinkel 111, Kromarsch Priors'un üstünden alçaktan uçtu. Endişeli anneler bulaşıkları bırakıp çocuklarını emniyete almak için önlükleriyle koşturmaya başladıklarında uçak İngiliz uçaklarından kaçmak için döndü. Albert Hawthorne vurmadan önce Almanları köyden mümkün olduğunca uzağa, hatta kanalın diğer tarafına kovalamaya çalıştıklarını düşündü. Ama Heinkel bir anda dönüp denizden karaya doğru yaklaşan bulutların içinde kayboldu. Çok geç kalmışlardı. Albert İngiliz pilotlarına "Haydi, haydi yakalayın onları!" diye bağırdı. Köy halkı sanki hipnotize olmuş gibi Heinkel'in kara dumanlar çıkararak düşüşünü izledi. Yarım dakika sonra karaya doğru dönüyor, gökyüzünde yalpalıyor, yana doğru eğiliyor, bulutlardan düşüyor, aşağıya ve köye doğru geliyordu. Sonra bir yerlerde yüksek sesli bir patlama duyuldu. Heyecanlanan çocuklar bağırıyor ve hurricane'lere el sallıyorlardı. "Kraliyet Hava Kuvvetleri için 3 kere, çok yaşa, çok yaşa, çok yaşa!" Annelerin titreyen elleri hala ıslaktı. Önlüklerine tutunmuş böylesine yakın bir tehlikeyle felç olmuş gibilerdi. Oliver Hammett çalışma odasında açık penceresinden uçakları duymuş ama uçağın çarpması onu ayağa kaldırmıştı. Üzerinde çalıştığı ertesi günün vaazını bıraktı ve iç güvenlik kuvvetlerine verilen silahları almak için aceleyle kilerin kapısını açtı. Ashpole evlerinde Albert Nell'e çapayı uzattı ve bastonuna dayanarak yürüyen Harry Smith'e katıldı. Çiftçilerin oğulları askere gitmişti. Bu yüzden Hugo de Beaufort'u beklemek için köy salonunda toplanan 3 kişi vardı. 10 dakika sonra Hugo acı bir fren sesiyle geldi. İç güvenlik kuvvetleri toplanmıştı. Büyük çocuklar Heinkel'i bulmaya yardım etmek istiyordu ancak anneleri onları gözlerinin önünden ayırmıyordu. Ağustos sıcağında erkekler üstlerinde gömlekleriyle yola koyuldular. Savaş Bakanlığı onlara tüfek sözü vermiş ancak tüfekler gelmemişti. Hugo ve Oliver Balfourların av tüfekleri ve bir avuç fişekle silahlanmışlardı. Albert Hawthorne jilet gibi keskinleştirdiği bir tırpan taşıyordu ve Harry Smith aptal katil olarak isimlendirdiği kalın topuzlu bastonunu almıştı. Bir Alman uçağı düşürüldüyse enkazı bulmak ve işgalcilerin öldüğünü doğrulamak ya da herhangi bir Alman havacısının hayatta olduğunu doğrulamak, onları tutuklamak ve askeri makamlar ya da ambulans gelinceye dek beklemek onların göreviydi. Savaş Bakanlığı direktifleri, düşürülen Almanların istilayı bekleyen Nazi sempatizanlarının onlara yardım etmeye hazırlıklı olacağı kırsal bölgelere kaçabileceğini söylemişti. Savaş Bakanlığı'nın emirleri açıktı, kaçan olmamalı. Bir Alman teslim olmayı reddeder veya kaçmaya çalışırsa vurulmalı. Bölgeyi araştırmak çok yorucu oldu ve Hugo'nun av aracı engebeli arazide kullanılamayacak kadar eskiydi. Bu yüzden erkeklerin yürüyerek gitmesi gerekiyordu. Kayalar göründüğünden de büyüktü. Uzak mesafeden hafif bir tırmanış ve aşağı iniş gibi görünen yol yaklaştıkça dik tırmanış ve gizli kıvrımlara dönüşmüştü. Ancak görevlerini göz önünde bulunduran iç güvenlik kuvvetleri olabildiğince hızlı ilerlediler. Zaman zaman nefeslerini toparlamak için durdular. Hugo dürbünüyle etrafı taradı. "Albert ilk defa bu kadar yakında vuruldu," dedi. "Şansımız yaver gidiyor. Belki de o aşağılıkları biz yakalarız bu sefer. Bize eğlence çıktı." Harry Smith pes etti. Sakat bacağıyla daha fazla tırmanamadı. "Üzgünüm beyler." Şişmiş, suratı kızarmıştı ve bastonundan destek alarak bir kayaya kendini bıraktı. "Birini bulursanız bana getirene dek kovalayın. Katil piçe İngiltere'yi hatırlatacak bir şey vereceğim." Hugo, Oliver ve Albert'ın önüne geçip acele etti. Oliver aktif görevden reddedildiği için iç güvenlik kuvvetlerine katılmıştı. Albert bu görevlerini tren tarifelerine göre ayarlamak zorundaydı. Bu nedenle Londra'dan gelecek 15.45 trenini karşılamak için istasyona dönmesi gerekiyordu. Aslında tek arzusu şu Alman'ı kaçmaya çalışırken bulmaktı. Homurdandı. O alçağa tırpanını tattırıp gözlerindeki korkuyu görecekti. İç güvenlik kuvvetleri egzersizleri yaparken Oliver esmerleşmiş ve dördünün içinde en çabuk forma giren olmuştu. Ama en genç üye olarak diğerlerinin önde gitmesine izin vermesi gerekiyordu. Bir din adamı olarak iç güvenliğe katılmaya mecbur değildi. Ancak çok az sayıda adam nedeniyle katılmanın onun sorumluluğu olduğunu hissetmişti. Albert gittikten sonra Hugo'ya yetişebilmek için koştu. Hugo'nun yüzü kağıt gibi beyazdı, soluk soluğa kalmıştı ve elleriyle üşüşen sinekleri kovalıyordu. Bir sorun yok, çocukken ciğerlerim çökmüştü. Sadece bir ciğerle gayet iyi idare ediyorum. Ordu beni de almalıydı. İki büklüm halde nefes almaya çalışıyordu. Dinlen. Oliver silahını diğer omzuna attı ve boşta kalan elini Hugo'nun omzuna koydu. Otur, ben devam ederim. Sen de nefesini toparlayınca bana katılırsın. Oliver hızla dik patikada koşmaya başladı. Almanları araması gerektiğini hatırlatıncaya kadar egzersizin tadını çıkarıyordu. En tepede kayalıkların üzerinde kamufle edilmiş birkaç uçak savar dışında hiçbir şey yoktu. Silahların başında kimse yoktu ve gökyüzüne yükselen duman bulutundan Heinkel'in yerini zar zor tespit edebiliyordu. Birden bu işte yalnız olduğunun farkına vardı. Duman bulutuna doğru gitti. Birkaç dakika sonra tepelerin yeşillikleri arasında yanan bir kütleye bakıyordu. Enkazdan kaçan var mı diye kayalıkları tararken silahını sıkıca tuttu. Bir adamı, hatta bir Alman'ı öldürebilir miydi? Oliver şu an için Tanrı ve Başbakan'ın aynı tarafta olduğunu ve hükümetin emirlerine uymakla görevli olduğunu kendine hatırlattı. Ayrıca düşmanla yüzleşemeyecek kadar korkarken İngiltere'nin askeri başarısı için dua etmenin ikiyüzlülük olacağını da hissetti. Yanık kokusu aldı ve zeminde iki oyuncak bebek gibi yatan gri üniformalıları fark etti. İlk defa haber bültenlerinin dışında düşmüş bir uçak görüyordu. Düşen uçağa doğru koşarken yerde yatan Almanların ölümü sağ mı olduğunu anlamaya çalışıyordu. Hayatta kalan herhangi biri varsa teslim olması ve onları vurma ihtimaliyle sınanmamak için dua etti. Enkaza yaklaştığında şiddetli bir ısı patlaması hissetti. Dumanın üzerinden gelen korkunç bir koku almıştı. Mendilini burnuna bastırdı ama koku yaklaştığında daha da kötüleşti. Yakıt, yanan lastik ve içgüdüsel olarak et olduğunu bildiği korkunç bir karışım. İçeride hapsolmuş havacılar vardı, muhtemelen nişancılar. Isı yaklaşıp içini göremeyeceği kadar yoğundu. Bu yüzden yukarıdan gördüğü iki figürü aradı. Sonunda birini gördü, diğeri de hemen yanında yatıyordu. Kokpitten fırlatıldıklarını tahmin etti çünkü kokpit camı açıktı ve böylece alevlerden uzaklaşabilmişlerdi. Oliver eğildi, yüzünü ve gözlerini koluyla korudu. Bulduğu adam sahiden de ölüydü, yüzüstü yatıyordu. Yanık botlarının içindeki ayakları içe kıvrılmıştı. Başı imkansız bir açıyla duruyordu. Şapkası parçalanmıştı ve zemine bir şey sızıyordu. Oliver ölüme yabancı değildi. Kır evlerinde ya da yerel hastanede çok görmüştü. Ancak o kadar şiddetli ve kasıtlı haliyle hiç karşılaşmamıştı. Uçak düşerken havacı dehşet içinde kalmış olmalıydı. Diğer adama doğru ilerlerken kavurucu sıcakla boğuştu. Yerdeki adam kıpırdadı. Bükülmüş bir şekilde sırt üstü yatıyordu. Kaskını çıkarmıştı ama saçlarının hepsi yanmıştı ve kanıyordu. Kavurucu sıcak ve dumanın içinden Oliver adamın nefes alıp verdiğini görebiliyordu. Uçak düştüğünden beri 2 saatten fazla zaman geçmişti. Adam yüzünü Oliver'a doğru çevirdi. Burnunun olduğu yerde bir delik vardı. Oliver bu kadar zaman boyunca bilincinin açık olup olmadığını merak etti. Yerde yatan adama bakarken düşmandan intikam almak için duyduğu tüm arzı, bir insanın bir diğerine böylesine acı çektirebilmesine dair bir umutsuzluk ve öfkeye dönüştü. Biraz su getirmeyi düşünmüş olmayı diledi. Silahını bıraktı ve adamın yanında dizlerinin üstüne çöktü. Uzakta Londra treninin ıslığı duyuldu. O an sanki başka bir dünyaya ait gibiydi. Sonra geriye bir tek alevlerin çıtırtısı kaldı. Alman kıpırdadı, mavi gözünü açtı, kaşları ve kirpikleri de yanmıştı. Wasser diye inledi. Oliver çaresizce üniversitede okuduğu Göte'den birkaç şey hatırlamaya çalıştı. Alman başka bir şey diyordu. Oliver, Frau sözcüğünü yakaladı. Adam çaresizce göğüs cebine uzandı. Bitte diye fısıldadı. Dipnot lütfen. Oliver nazikçe elini aldı. Kemikleri kırılmış gibi geldi. Yapacak başka bir şey olmadığı için ölmek üzere olanlara okunan duayı okumaya başladı. Bitte diye yine fısıldadı ve tek gözüyle dikkatli ona baktı. Fotoğraf cebine dokundu. Sonunda Oliver anladı. Frau yani eşi duaları kesti, adamın cebine ulaştı ve başının etrafındaki örgülü saçları, halıya oturmuş ve bir çocuğu tutan oldukça genç bir kadının fotoğrafını çekti. Bir bahçede ya da parkta piknik yapıyor gibiydiler. Küçük kız gülüyordu ve kadın da ona gülümsüyordu. Adamın parmaklarını fotoğrafın etrafına kapamaya çalıştı ama işe yaramadı. Bu yüzden Oliver fotoğrafı adamın parmaklarının arasına kaydırdı ve orada tuttu. Adam Christina diye fısıldadı. Liebe Frau. Oliver adamın ağzının köşesinden kan damladığını gördü. Sonra adam ürperdi ve öldü. Oliver dayanılmaz derecede yorgun hissetti. Son zamanlarda çok fazla cenaze töreni gerçekleştirmişti. En son iki kardeş uçak tamiri kulübesi doğrudan darbe aldığında ölmüştü. Ailenin kederden gözleri vahşetle açılmış ve kilisenin arka tarafında çiftçinin kızı annesinin omzunda ağlamıştı. Hamileydi ve oğlanlardan biriyle nişanlıydı. Köylüler onu hak etmediği şekilde kınamışlar, ona ve ailesine sırt çevirmişlerdi. Tanrı'ya kızmak istedi. Bütün bu ölüm ve umutsuzluk karşısında benden ne yapmamı bekliyorsun? Bu ikisi gibi genç erkekler tarafından öldürülen oğlanları gövdüm ve onları büyük savaşta ölen ve kilisede bir anma plaketinde isimleri bulunan ailelerinin yanındaki mezarlıklara koydum. Şimdi bu adamları gömeceğiz ve Almanya'da bir yerlerde aileleri ağlayacak ve diğer anıtlarda daha fazla isim olacak. Tüm Avrupa'da insanlar birbirlerini öldürüyor. Doğmamış, babaları olmayan bebekleriyle kızlar ağlıyor. Ve Tanrı'dan korkan insanlar yeni bir yaşamın hediyesini kör bir şekilde reddediyorlar. Sonunda medeniyetten geriye kalanlar mezar taşlarındaki isimler olacak. Neden? Karşısındaki sahnenin devamlı tekrarlandığını düşündü. Dunkirk'teki katliam, Polonya, Belçika, Fransa ve diğer her yerdeki vahşet. Oliver tüm bunların yorgunluğuyla bir an ölü adamın yanına uzanma arzusu hissetti. Gök gürültüsü sesiyle ürperdi, baktı ve Albert ile Hugo'nun ona doğru geldiğini gördü. Kıyıya bir yıldırım düştü ve rüzgar sertleşti. Kayalıklardan ayrılma zamanıydı. Albert bu gece Hyde'dakiler ve Londra'daki iç güvenlikler de rahat uyuyacaklar, fırtına dinene dek dedi. Herkes endişeyle gökyüzünü izliyor, açık havalardan korkuyordu. Öyle havalarda bombalama çok yoğun oluyordu. Çünkü düşman özellikle de dolunay olduğu zaman kolayca hareket edebiliyordu. Oliver fırtına kıyı boyunca devam etsin diye dua ederim dedi. Kendini ayağa kalkmaya zorlarken ilk yağmur damlaları sıcak metalin üstüne damladı ve cızırdadı. Denizin üzerinde ışıklar gördü ve kulak tırmalayan şimşek sesleri geldi. ''Haydi burada dikilip yıldırım çarpmasını beklemeyelim.'' dedi Hugo. ''Herhangi bir çocuk filan onları bulmadan önce cesetleri toplamaları için polisle bağlantı kuracağım. Mümkün olursa papaz evinden telefon ederim. Sanırım onları gömmemiz gerekecek.'' Albert, Almanların kanaldan geçmek için berrak geceleri seçebilmesi inanılmaz diye mırıldandı. Hugo midesi bulanıyormuş gibi görünüyordu. Bugün doğru tahminde bulunamadı ama. Bir Alman'ı ele geçirirsek ve o kaçmaya çalışırsa ne yapacağımızı düşündünüz mü? Ateş edebilir miydiniz? Kaçmaya çalışırsa... Albert tırpanına dokundu. Evet dedi sert bir sesle. Nell ve Margaret Rose'u düşünüyordu. Birden Oliver Almanların ölümünü izledikten sonra kesinlikle birine ateş edemeyeceğini anladı. Her ne olursa olsun kendi hayatına mal olsa bile başka bir insanı öldüremezdi. Sırtını dikleştirdi, görevi belliydi. Silahlı kuvvetler için dua etmeye devam edecekti. Ancak hükümetin emirleri ne olursa olsun Tanrı'ya karşı ilk sorumluluğu yaşamın korunmasıydı. Bir şeyden emin olmanın en korkunç koşullarda olsa bile garip bir şekilde rahatlatıcı olduğunu düşündü. Bataklıktayken aniden ayaklarınızın altında bir kaya bulmak gibi. Sessiz bir teşekkür duası esti. 20. Ayrımın sonu. Sayfa 176.